Ayrım 6.
Yatak odasına girdik. Bu yatak odasını kaç kez hayal etmiştim. Her şey vişne rengindeydi. Storlar, annem perdelere böyle derdi. Tuvalet masasının önündeki tabure, koltuk, halı. Duvarda da yatağın tam üzerinde bir fotoğraf. Bugün bile Apotsos'un meyhanesinde görülen eski afişlere benziyordu. Çerçevelenmiş fotoğrafta dönemin tanınmış balık etinde bir mankeni, yüzünde Meryem ifadesi, yarı çıplak bir divanın üzerine uzanmış poz veriyordu. Her şey pembeydi. Çorapları, yanakları, göğsü pembe. Altında da Uranya'nın yatağı. Geniş ceviz ağacından koskocaman. Yatağın üzerinde ise iki vücudu başlarına kadar örten bir battaniye. En altta sadece hareketsiz bir kadın ayağı görünüyordu. Kıpkırmızı boyalı tırnaklar. Sağda komodinin yanında yarı yanmış kömür dolu bir mangal vardı. Sivil giyimli bir bey fotoğrafçıyı görür görmez büyük bir dikkatle battaniyeyi ucundan tutup kaldırdı. Önce sırtüstü çıplak yatan Uranya, sonra da aynı derecede çıplak yüzüstü yatan bakkal göründü. Uranya'nın bir bacağı bakkalın bacağı altına girmişti. Bakkalın eli, daha doğrusu avucu, Uranya'nın memesini tutuyordu ve vücudunun yarısı Uranya'nın üzerindeydi. Dudakları Uranya'nın omuzuna yapışmış, sol eli ise butunun altında sanki hala hareket edip okşuyormuş gibi görünüyordu. Renk, hareket, perspektif dolu mükemmel bir tablo. Flaş bir anlığına hepimizi dondurdu. Mangalda bütün gece yanan kömürden, karbondioksitten zehirlenmişler diye fısıldadıklarını duydum. O an dışarıdan bakkalın karısı Zmaratha geldi. Annesine Livadya'ya gitmişti ama kardan yolların kapanmasından korkup geri dönmüştü. Polis memuru onu zorlukla tutabiliyordu. Küfür ediyor, lanet okuyor, çığlıklar atıyordu. Üstelik bodurdu. En azından 90 kiloydu. Bakkal ne kadar ufak tefekse karısı o kadar iri yarıydı. Kadın çığlık atıp ciyak ciyak bağırırken herkes onu dışarı çıkarmaya çalıştığı sırada Louis ile odada yalnız kaldığımızda Louis'in büyülenmiş gibi birden yatağın yanına diz çöktüğünü, Uranya'ya neredeyse sarıldığını inanabiliyor musun? Ve elini uzatıp tenine dokunduğunu gördüm. Hatta eğilip karnını öpmeye bile hazırlandı. Ürperdim. Delirdin mi deyip onu çektim. Çıktık. Bu arada yolun diğer köşesine kadar Zmaraat Han'ın sesi geliyordu. Yüreği parçalanıyordu. Louis'in evine gittik. Mezar gibi nemli, kasvetli bir bodrumdu. Gece boyunca uzo içtik. Gitmek için günün ağarmasını bekliyorduk. İçeride diğer odada Louis'in babası Bay Petros öksürüyordu. Manolis, uyumayacak mısın dediğini duydum. Gün ağarırken üşüdü, bir kaput giydi. Benim üzerime de bir battaniye örttü. Askerdeyken Louis'e Uranya'dan söz ettiğim, onun da güldüğü günleri anımsadık. O zamandan beri bakkalı biliyordu. Biliyordum kuzen. Uranya'ya 100 kere de Louis asılmıştı ama onu hep reddediyordu. Uzun süre kimseyle çıkmazdı. Demek ki çok daha sonraları bakkalı bulmuştu. Aklına gelir miydi? Üstelik Uranya evli olmasına rağmen sürüyle evlenme teklifi alıyordu. Anhialos'taki uzun boylu, sarışın, yakışıklı yüzbaşı, geçkin bekar eczacı ona deli divane oluyordu. Manav Panayotaros'tan söz etmiyorum bile. Lostromon olsa da olmasa da fark etmez. Nasıl olsa yaşamdan zevk almıyorsun. Ne işin var onunla? Bırak onu. Dostum, sonunda da Uranya bakkalla yattı. Olacak şey değil. Bakkalın adı Lucas'tı. O günden beri ne zaman Louis'i görsem, inanabiliyor musun, mutlaka Uranya'yı hatırlardım. Ama yine hikayemizden uzaklaştık. Bu nedenle tekrar nizamiye kapısına, Louis'in bana gönderdiği notla çıkış iznimi almamı söylediği yere dönelim. Çıkış iznini istediğimde nizamiye kapısındaki nöbetçi benimle kafa buldu. Retsina, senin neyin oluyor? Sen hangi çıkış izninden söz ediyorsun? Ayrıca sen orduyu ne sandın? Afalladım. Louis'in şakalarından biri diye düşündüm. Tam gidecekken, dur biraz. Adın Manolopoulos mu dedin? Haydi ballısın, al bakalım 24 saatlik iznim. Çıkış iznini verdi. Ama caddeden aşağıya, sahile doğru, Bellevue oteline doğru yürürken beni yine o korkular, çekinceler sardı. yine başıma ne işler açılacak, Louis yine ne işler çeviriyor gibi şeyler düşünüyordum. Bu düşüncelerden kurtulmaya, kendime gelmeye çalışıyordum. Salak ıvır zıvırları kafana takıyorsun. Louis bana her zaman söylerdi. Kuzen, annen seni iyice kafese koymuş. Beynini yıkamış. Sana tabakta amları sunsalar bile sen salıverilmezsin. Annenin elinde kaşık seni kovaladığını, yemek ye, sakın düşme, üstünü kirletme, geç kalma. Papazın elini öptün mü, teşekkür ettin mi, kalk beyefendi otursun. Ulan siktir et onu, herkes bir yolunu bulur. Psikolog, psikiyatr gibiydi. Beni A'dan Z'ye tanıyordu. Lanet olsun, üstelik senin içinde de delilik var. Bu deliliği boğma. Ayrıca gerçeği söylemek gerekirse sen benden bile delisin. İçindeki Konstantin'in konuşmasına izin verirsen uzaklara gidersin, uçarsın, kanatlanırsın. Bellevue Oteli'nin resepsiyonuna girer girmez Louis'i gördüm. Aslında kanepedeki sırtını gördüm. Sağında ve solunda iki kadın vardı. Onların da sırtı dönüktü. Birini tanıdım. Harula'ydı, kesinlikle. Saçlarından anlamıştım. Diğerimi yabancı, açık kestane, bal renginde saçları vardı. Tedirgin oldum. Kalsam mı, gitsem mi? Yine korkularım, çekincelerim başlamıştı. Kerata ne yapmak istiyor? Pepas haber alsa bizi kimse kurtaramazdı. Daha fazla düşünmeye fırsatım olmadı. Beni karşıdaki aynadan görmüştü. Önce Louis kalktı, arkasından da iki kadın. Kadınların yüzlerini gördüğümde kendimi kaybettim. Harula yüzünden değil, diğer kadın yüzünden. Sana dediğim gibi gerçekten kendimi kaybettim. Ağzımı, gözlerimi açtım. Bu herifi öldüreceğim. Böyle şey olmaz, olamaz. Polik seni. Aynen fotoğraftaki gibiydi. Evet efendim, aynıydı. Aynı nazlı gözler, dudaklar, ağız. Ama daha güzeldi. %100 Polik seniydi. Kafasında küçük bir bere, siyah palto, siyah etek, bluz, her şeyi simsiyahtı. Bir de aydınlık, pembe bir yüzü vardı. İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki filmlerde oynayan Alman kadınlara benziyordu. Marlene Dietrich. Şimdilik hareketsiz kaldık. Hem o hem de ben. Sanki bir yerlerde bir fotoğrafçı vardı. Biz de klik sesini duyup bize tamam çektim demesini bekliyorduk. Her şeyi bekliyordum. Her şeyi tahmin etmiştim ama Polixeni'yi bu kadar yakından Louis'in yanında görmeyi hiç ama hiç beklemiyordum. İnsan bu gibi işleri, böyle baştan çıkarmaları kara büyüyle bile başaramaz. Louis onları bırakıp bana doğru ilerledi. Koluma girdi ve sarmaşığa benzer yemyeşil bir bitkiyle örtülü bir sütuna doğru beni götürdü. Kardeşim, bu kadar görmemiş gibi durma. İşimi bozma. Ben seni kalantor diye tanıttım. Para getirdin mi? Ne kadar param varsa getirdim. Beni alıp bayanlarla tanıştırdı. Dur, anlamadım. Anlayacaksın. O an Louis'in ne kadar ahlaklı olup olmadığını kendime sordum. Pepas ile dostluk kurmasına rağmen nasıl oluyordu da onu aldatıyordu? Vicdan azabı, suçluluk duyuyor muydu? Bunu ona söyledim. Hayır kuzen, sandığın kadar aşağılık biri değilim. Kendimizi aldatmayalım. Ben bir aşkı yıkmadım. Zaten yıkılmış bir alana girdim. Alan zaten ıssızdı. Susuz ve kurak görmeye de dayanamıyordum. Pepas'tan hiçbir şey çalmadım. Gidip onu Harula'ya kötülemedim. Ona kazık atmadım. Pepas'ı severim ama ne yapalım? Harula için Pepas yoktu. Pepas onu zaten elinden kaçırmıştı. Önce Harula gelip bana elini uzattı. Nasılsınız? Bana birkaç saniye baktıktan sonra başını eğdi. Elini tuttuğumda yine eskiden olduğu gibi aynı sıcaklığın vücuduma işlediğini hissettim. Aynayı, sırtını, çığlığını... Ne zaman gelsem küçük çanlar duyuyorum deyişini hatırladım. Polixeni bana elini vermedi. Her iki elini paltosunun ceplerine koymuştu. Memnun oldum deyip bana baktı. Gittiğimiz küçük tavernada kadınlar ellerini yıkamak için tuvalete gittiklerinde Louis beni fırçalamaya fırsat buldu. Kuzen, gerzeklik yapma, sözünü kestim. Yahu Manolis, sen fıttırdın mı? Geberene kadar çalışma cezasını ve tutuk evini mi özledin? Tamam, ne olduysa oldu ama sözümü bitirmeme izin vermedi. Kuzen, mantık yürütmeyi ve korkuları bırak dedik. Yan yana iki oda kiraladım. Devam etmesine izin vermedim. Kendine gel, başımıza bela alırız. Önce Pepas, sonra da onun kocası Fotis. Eğer birileri onları görmüşse ne... Louise'in başını salladığını görüp durdum. Hangi Pepas, hangi Fotis? Biri Fotis rahmetli oldu. Kadının siyahlar giydiğini görmedin mi? Kör müsün? Diğeri ise Korintos'taki zindanlarda. Yine ağzım açık kalacaktım ama Louise yetişip avucuyla ağzımı kapattı. Bir sürprizden diğerine geçiyordu. Sonra çabucak bana ayrıntıları anlatmaya başladı. O gece çetecilerin saldırısından biraz sonra jandarmalar geldi. Harula ve Pepas'ı yakaladılar. Harula'yı bıraktılar, Pepas'ı ise bırakmadılar. Pepas, ağabeyini partizanların değil, Fotis'in adamları ya da Fotis'in bizzat kendisinin harcadığını öğrendiğinde kişiliği birkaç evreden geçerek değişti. Önce anarşist, sonra deli, şaka değil zır deli olma evreleri. Bu sahneleri görmeliydin. Polixeni'yi kendi evinin bodrumunda diz çöktürdü. Gerçeği söyle yoksa seni öldürürüm derken av tüfeğinin namlusunu başına dayadı. O da hiçbir şey bilmediğine yemin etti. Bugüne kadar Petros'unu partizanların öldürdüğüne inanıyormuş. Üst katta Demeneas 4. kalp krizini geçirip can çekişirken aşağıda Pepas en çarpıcı melodrama oynuyordu. Eğer onu durdurmak için orada olmasam Polixeni'yi temizlemişti. Bana hayatını borçlu. Sana bu yüzden söylüyorum salak, benimle en azından yatması gerekir. Bu hayatında hiç pişman olmayacağı tek şey. Söylediklerini dinlerken özellikle Pepas'ın ideolojik çöküşünün 3. evresine gelip salyalar, kekelemeler, peltek konuşmalar, gözyaşları ve tavernadaki masaya vurmalar arasında ağıt yakmaya başladığı anı ona söylediklerini anlatırken kulaklarıma inanamıyordum. Louise, aslında benim gönlüm hep diğerleriyle beraberdi. İtiraf edemesem de içimde hiçbir zaman ağabeyimi partizanların harcadığına inanmamıştım. Ama gün gibi ortada. Aklını biraz çalıştırdığın zaman gerçeği anlıyorsun. Ağabeyim partizanlarla hiç ters düşmedi. Onlar hakkında tek bir kötü söz söylemedi. Hatta bir zamanlar EAM'a bile üye olmuş. EAM, Etniko Apelefterotiko Metopo, Ulusal Kurtuluş Cephesi. 1942'den başlayarak Nazi işgaline karşı mücadele eden Komünist Gerilla Örgütü, çevirenin notu. Tabii sonra iç savaşta geri çekildi ama hiçbir zaman neden onu öldürsünler? Bu soru benim içimi yakıyordu. Pepas habire içip habire dövünüyormuş. Tam o anda üst üste bazı kararlar almış. Önce demiş ağabeyi ölmüşken katilinin gününü gün etmesi mümkün değilmiş, o kadar. Pepasçığım, Andonis'im, biraz sabret, şimdi sarhoşsun diyormuş Harula. Sen işine bak. Artık ağabeyini katledenlerin partisine de üye olamazmış. Mümkün değil demiş Louise. Böylece ideolojik değişime uğradı. Kendimizi Fotis Demeneas'ın evinde bulduk. Pepas sarhoş haliyle arka odaya Polixeni'yi saçlarından sürükleyerek geçti. Korkudan tir tir titreyen Demeneas yatağından kalkmaya yeltendiği an 5. kalp krizini geçirdi. Tekrar yukarıya durumuna bakmak için çıktığımızda neredeyse ölmüştü. Pepas karşıma geçip oturdu. Kimse kımıldamasın dedi. Demeneas doktor çağırmaları için yalvarıyormuş. Pepas ise kımıldarsanız harcarım sizi diyordu. Dediğim gibi delirmişti. Ya tek başına ölür ya da onu ben temizlerim. Ne olursa olsun buradan ölüsü çıkacak. Demeneas 20 dakika can çekişti. Louise ve Polixeni odanın bir köşesinde ayaktaymışlar. Ne kımıldamış ne de ses çıkarmışlar. Onlar donup kalmış, Demeneas da korku içinde Hakk'ın rahmetine kavuşuyormuş. Hiçbir ses yokmuş. Sadece Demeneas'ın can çekişirken çıkardığı hırıltı. Birazdan evin kapısına bir köpek gelmiş. Hırlayıp kapıyı eşeliyormuş. Fotis'in köpeğiymiş. Pepas bir anlığına ayağa kalktı, kapıyı açtı, köpeğe bir tekme atıp tekrar kapıyı kapattı. Sonra perdeyi çekip yerine oturdu. Polixeni'nin aklı durmuş, ifadesiz ayakta duruyormuş. Sadece gözlerinin derinliklerinde bir parıltı varmış. Bunu ancak mikroskop ya da sezgilerinle anlayabilirmişsin. Louise de ne yapacağını bilmeden yanında durmuş. Kuzen, sinemada film mi seyrediyorum yoksa ben mi olayın içindeyim bilmiyordum. Demeneas son kez dirsekleri üzerinde doğrulup çırpındığında yanımda olan Polixeni korku içinde elimi sıkıca tuttu. Göz göze geldik. Olur da Demeneas kurtulursa hayatının kararacağını biliyordu. Demeneas doğrulup ''Ulan orospu doktoru çağırsana'' dediğinde Polixeni ona sırtını dönüp bana sarıldı. Titriyordu. Birden Demeneas'ın kendine geldiğini sandı. Polixenik korkudan tırnaklarıyla neredeyse avuçlarımı delecekti. Demeneas hareket etmeye çalışıp komodinin üzerindeki bazı ilaçları almaya kalktı ama Pepas yıldırım gibi yetişip hepsini alıp fırlattı. Fotis sadece ulan diyebildi ve yatağa yığıldı. Louis bana Demeneas'ın nasıl öldüğünü bütün ayrıntılarıyla anlattığından benim de kalbimde bir şeyler cız etti ve garip bir acı duydum. O anda sadece Louis telefon edip doktor çağırarak durumu kurtarma cesaretini bulmuş. Demeneas'ın telefonu da vardı. Doktor, Demeneas ölüyor, yetişin demiş. Doktor geldiğinde sana demin anlattığım gibi herkesi taş kesilmiş, hareketsiz bulmuş. Kapıyı Louis açmış ve olan biteni anlatmış. Tabii kimsenin üzgün olmadığı apaçık ortadaymış. Doktor biraz dikkat etse yüzlerinde acı değil bir rahatlama ifadesi olduğunu görecekmiş. O günden beri Louis ne zaman heyecanlı bir macera anlatsa ya da yaşamındaki devrimci ruhuyla ilgili anılar aradığında bundan daha cesurca bir şey yapmadığını söylüyor. En azından aşağılık bir herifin öldürülmesine de yardımcı olmuş. "Yahu hergele," dedim sonunda. "O kadar macera yetmiyor mu? Bir ay sonra tezkere alıyoruz. Ne istiyorsun? Bizi ağıla tıkmalarını mı?" Tabii beni dinlemiyordu. Polixeni için her şeye razıydı. "Kuzen, onun için ölüyorum. O bir kadın değil. Neresine dokunsan yanıyorsun. Onunla bir gece beraber olayım, sonra bakarız." Gün ağarırken sahil yolunda Bellevue'nun önünden büyük kamyonlar geçmeye başladığında uyandım. Saat tam 6'ydı ve 6.30'da kalk borusu çalar. Yavaşça Harula'yı uyandırmadan bacaklarımı battaniyeden çıkarıp ayağa kalkmaya çalıştım. Harula'nın bacaklarından bir tanesi örtünün altından çıkmış, dizden aşağısı görünüyordu. Derin derin uyuyordu. Giyindim, kaputumu elime aldım, beremi takıp kapıyı açtım. Kapıyı kapatmadan önce Harula'ya baktım. Seslerden sanki biraz uyandı ama gözlerini açmadı. Gülümsüyordu. Sonra duvara doğru döndü. Dönmesiyle birlikte sırtı, kalçaları, dizleri göründü. Garip bir şeyler hissettim. Midem bulandı. Şişman vücudu böyle hareketsiz, neredeyse ölü gibi durduğunda ona hareketin kazandırdığı çekiciliği, hafifliği kaybediyordu. Üstelik panjurları kapatmayı unuttuğumuzdan şimdi gün ağarırken ışık geceleyin yarı karanlıkta vücudunun büründüğü büyülü havayı yok ediyor, vücudu neredeyse göz korkutucu oluyordu. Korku içinde kapıyı kapattım. Kendimi sanki birileri bana bozuk bayat bir yemeği tıka basa yedirmiş gibi hissettim. Hızla merdivenlerden indim ve resepsiyona para ödemeye gittiğimde karşımda elleri kaputunun cebinde ayaklarını yerinde sayarmış gibi ısıtmak için hoplayıp zıplayan Louis'i gördüm. Neler oldu diye sordum. Ona dokunmama bile izin vermedi. Bütün gece ağladı durdu. Ben de salak gibi ona dadılık yaptım. Ya sen? Çıktık. Ancak içtimaya yetişebilirdik. 3. Bölüm. Kadınları baştan çıkaran adam. Sana saatlerce Louis'in bitmek tükenmek bilmeyen hikayelerinden söz edebilirim. Gerçekten de bu hikayeler bitmek tükenmek bilmiyor. Çünkü hayatında rastladığı, onu bir şekilde etkilemiş insanlara tekrar tekrar rastlıyor. Louis kolay kolay kimseyi bırakmaz ama onu tesadüfen tanıyanlar da ondan kolayca vazgeçmez, onu unutmaz ve özellikle de ondan nefret etmezler. Sana en büyük kötülüğü yapsa bile onu mutlaka affedersin. Belli bir uzaklıktan görebilirsen, Louis'in bütün davranışlarını anlar, kabullenirsin. Onu taparcasına sevmem de böyle açıklanabilir. Bu tam olarak taparcasına sevmek değil. Aslında sadece taparcasına sevmek değil, sadece hayranlık da değil. Şaşkınlık, hayranlık, biraz da kıskançlık. Belki uygun sözcüğü bulamıyorum. Ama ne olursa olsun bu adam sihirli bir şeyler yayıyor etrafına. Etrafındakileri büyülüyor. Hayatın ne kadar önemli olduğu konusunda birilerini inandırmaya çalışıp bu görüşümü destekleyecek kanıtlar aradığımda tıpkı şu an sana anlattığım gibi Louis'in hikayelerini anlatmaya başlarım. Ama birisini hayatın içinde saklı olan tehlikeli yollardan korumak istediğimde de yine Louis'in hikayelerine başvururum. Yani Louis benim için hem örnek alınması gereken hem de kaçınılması gereken biri. Kısacası yıkıcı, öldürücü bir kişi diyebilirim. Bu yüzden onun yakın dostlarından bazıları en azından toplumda kabul edilen anlamıyla başlarını yaktılar ve hiçbir zaman bir baltaya sap olamadılar. Louis'i askerde benim kadar yakından tanıyan Levazım subayının durumu giderek kötüleşti. Okumayı bıraktı. Doktor olacaktı. Babasının bakkal dükkanını bıraktı. Karısını 4 aylık hamileyken bıraktı ve kendini Münih'teki bir birahanede garson olarak 45'lik eski bir hayat kadınıyla yaşarken buldu. Pepas ise gerçek bir komüniste dönüştü. Korintos'taki zindana tıkıldığı, üstelik Demeneas'ın ölümünü de ona yüklemeye çalıştıkları günden beri bir daha dışarı çıkamadı. İçeride öldü. Dahası var, Louis'i askeri mahkemeye yollayacağına, onu çağırdığı günü hatırlıyor musun? Emir eri olarak yanında tutan Korintos'taki Acemi Eğitim Birliği komutan yardımcısı, Kritsin ise neler olmuş neler. O günden beri adamcağızın başına aklına gelebilecek her türlü felaket gelmiş. Her şey ilk karşılaşmalarında Louis'e meşhur tebeşir nutkunu çektiği zaman başlamış. Görünmeyen, elinde tebeşir tutan bir el varmış. Buna benzer şeyler. Paşam, ben o tebeşiri takmıyorum diye Louis sözünü kesmiş. Tabii paşa değildi Kritsiniz, sadece basit bir binbaşıydı. Hatta binbaşı bile değil, binbaşı görevine vekalet ediyordu. Kritsiniz bunu duyar duymaz dona kalmış. İşaret parmağı gerilmiş, kolu havada kalmış. Gözleri fal taşı gibi açılmış, ağzı yarı açık hareketsiz kalmış. Louis'den böyle bir giriş beklemiyormuş. Ama Louis de adamcağızı böyle görünce korkmuş. Adama bir şeyler olur da onu kasten adam öldürmekten içeri tıkarlar diye ödü kopmuş. Hatta kaçmayı bile düşünmüş. Ama Kritsiniz'in alt dudağının titremeye başladığını gördüğünde sakinleşmiş. Sonunda Kritsiniz fısıldayarak "Ne dedin?" diyebilmiş. Hem sesini, hem boyunu posunu, hem de haşmetini kaybetmiş. "Paşam, diyorum ki bu tebeşiri ben takmıyorum. Ben şahsen %65 tebeşir sınırı dışında yaşıyorum." Bunun üzerine Kritsiniz bayılmış. Önce kızarmış, şişip bozarmış, yüzü mosmor olmuş ve bayılmış. Sadece sesi boğuklaşmış. Horozcuk gibi ince bir sesle, "Bana bir daha paşa deme, ben paşa değil, tam değil" derken bayılmış. O günden sonra Kritsiniz'in düşüşü, daha doğrusu çöküşü başladı. Kritsiniz'in son değişime dek geçirdiği bütün değişimleri tek tek anlatmak zor. Bir gün Harula'nın tavernasında ilk kez "benim alaylılarla ne işim var" dediğinde yok oluşu zaten gerçekleşmişti. Geriye sadece bu yok oluşun resmileştirilmesi, duyurulması kalıyordu. Önce Louis adamı şair yaptı. Bunu eğlenmek için mi yoksa subayları pek de çekemediği için mi yaptı bilemiyorum. Ama tanıştıkları ilk günden beri Louis, Kritsiniz'in şair olması için başının etini yiyordu. "Binbaşım, siz bir gün şiir yazmalısınız. Bize her gün sanat eserleri sunuyorsunuz." Tabii Kritsiniz'in aklına şair olma fikri gökten zembille girmedi. Louis, "küçükken şiir yazardım, sanatçı olmak isterdim ama kendimi orduda buldum" gibi onun gevelediği bazı laflardan bu fikri kapmıştı. Bu fikri kendi içinde düşünüp duruyordu. Sonunda bir gün dilinin altındaki baklayı çıkardı. Pepas da içip zilzurna sarhoş oluyorlardı. "Hayatımda bu kadar sarhoş olanı görmedim." Tam binbaşı küçüklüğüyle ve bir kuzeniyle, bu kuzenden daha sonra söz edeceğiz, ilgili şiirsel bir coşkuya kapılmışken, Louis her seferinde o delice "binbaşı şiir yazmalısın" lafını ortaya atıyor, tam o anda Kritsiniz el kol hareketleri ve salyalar içinde malum nakaratı söylüyordu. "Benim alaylılarla ne işim var?" Bir gece Louis'e çıkış izinleriyle beraber ilk şiirlerini de eline tutuşturmuş. "Sence nasıl?" diye daha sonra sormuş. "Binbaşım, bunlar küçük birer şaheser. Bir sonraki şiirlerle kitabın bile çıkar." O günden beri Kritsiniz eğitime, içtimaya daha ender gider oldu. Komutanlığa, evine, hatta tuvaletlere, mutfağa bile şiir yazmak için kapanıyordu.